Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet.
Günaydın.
Günaydın.
Ufuk Turumuzda neleri ele alıyoruz bugün?
Sırbistan'da başlayalım. Seçimler artık bu koronavirüs nedeniyle ertelenen seçimler çeşitli ülkelerde yavaş yavaş yapılmaya başlanıyor. Sırbistan'da da milletvekili seçimleri ertelenmişti. Nisan ayında yapılacaktı. Dün pazar günü gerçekleşti seçimler ve bu iktidarda 2012'den beri iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi, muhafazakar sağ veyahut merkez sağ olarak tanımlanan Sırp İlerleme Partisi mecliste ezici bir çoğunluk elde etti. 189-190 milletvekilliğini kazandı 250 milletvekili üzerinden. Bunun ana nedeni seçimleri muhalefet partilerinin, belli başlı muhalefet partilerinin boykot etmeleri ve katılmamaları. Bunun üzerine duracağım, boykot nedenlerini, seçim sonuçlarını bildireyim. Bir de Sırp İlerleme Partisi'nin koalisyon ortağı olan, son hükümette koalisyon ortağı olan Sırp Sosyalist Partisi de oyların %11'ini almış. Bir de üçüncü bir parti var, daha sağ, aşırı sağ kanalda yer alan bir Sırp partisi. O da %3 barajını geçen yegane parti. Dolayısıyla mecliste Sırp İlerleme Partisi, şu andaki Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in Sırp İlerleme Partisi, beklenenin çok üstünde bir çoğunluk kazanmış durumda. Küçük bir şey hatırlatayım. Sırbistan'da ulusal azınlıkların partileri kendilerini azınlık partisi olarak seçim komisyonunda kabul ettirirlerse bu %3 barajına tabi değiller. O yüzden Macar Voivodina bölgesinin Macarlarının, Sırbistan'daki Macarlarının partisi, Sancak bölgesindeki bir parti de meclise birisi 3, birisi 2 milletvekili sokmuş durumda. Ama dediğim gibi şu anda Sırp İlerleme Partisi istediği her şeyi yapma imkanına sahip artık parlamentoda. Sırp İlerleme Partisi 2012'de iktidara geldikten sonra Avrupa Birliği'ne üyelik programıyla iktidara gelmişti ve bugün dahi bu parti hem muhafazakar, hem neoliberal, hem Avrupa Birliği yan taraftarı bir ilginç kompozisyon sunuyor. Bu partinin 2012 sonrasında başbakanı olan Aleksandar Vučić ise 2017'de Cumhurbaşkanı seçildi. Sırbistan'da Cumhurbaşkanı'nın yetkileri çok yok. Sadece temsil yetkisi var ama Aleksandar Vučić Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yerini mecliste başbakan olarak partisinden bir kadına bıraktı. Bu ilginç bir gelişme 2017'de. Çünkü 2017'de başbakan olan yani Sırbistan'ın ilk kadın başbakanı olan Ana Brnabić aynı zamanda Sırbistan'da ilk Hırvat kökenli başbakan ve ilk açıkça eşcinsel olduğunu ilan eden bir kadın başbakan. Bu bakımdan çok dikkati üzerine çekmişti. Fakat azınlık temsilcisi, kadın, LGBTİ hareketi üyesi veyahut en azından kendisi eşcinsel olması iktidarının aşırı otoriter olmasını engellemiyor elbette. Dolayısıyla bu son 3 yıl boyunca esas olarak Aleksandar Vučić'in Cumhurbaşkanı olarak yetkisi olmamakla beraber fiilen partisinin başında bulunan ve hükümeti yönlendiren Aleksandr Vučić'in gölgesi altında giderek otoriterleşen bir rejim Sırbistan. Partilerin, muhalefet partilerinin boykot etmelerinin arkasında da bu yatıyor. Medyanın giderek ağzının bağlandığı, kapatıldığı, engellendiği, iktidarın tek eli altına alındığı ve muhaliflerin susturulduğu, seçim sisteminin zorlaştırıldığı ve özellikle muhalefet partilerinin seçmen listelerini denetleme imkanının ortadan kaldırıldığı bir ortamda 2019 yılında biliyorsunuz Sırbistan'da çok büyük, bu otoriter gidişata karşı çok büyük gösteriler yapılmıştı. Yalnız şurada şunu da belirtmek lazım. Bu muhalefetin bir ikircikli tavrı var. Yani bir taraftan iktidarın direkt fazla otoriterleşmesine, giderek otoriterleşmesine tepkiyi dile getirirken, diğer taraftan iktidarın Kosova'yı satacağı tırnak içinde inancına da tepki gösteriyor. Yani hem otoriterleşmeye karşı bir hareket ama hem de aynı zamanda Kosova konusunda milliyetçi bir hareket.
Evet, yeterince milliyetçi olmamakla suçluyor. Yani boykot edilmesi tabii bu çeşitli programlarda çeşitli vesilelerle konuştuk ama yani son derece sakıncalı sonuçlar verebilecek ve güçlü tek iktidarın, güçlü iktidarların, otokratik ve otoriter rejimlerin işini kolaylaştıran bir şey olduğu da söylenebilir belki birçok açıdan.
Öyle gözüküyor. Yani şu anda muhalefet partilerinin stratejisi pek tutmamıyor. Çünkü boykota rağmen katılım %47-48 civarında olmuş. 2016 seçimlerinde katılım %56 idi. Ve zaten katılım daha da düşük olsaydı iktidar partisi nin bir gerekçesi vardı. Efendim zaten pandemi nedeniyle insanlar korkup sandığa gitmedi diyeceklerdi. Yani boykotun gerçek gerekçesini de ekarte etmek, bertaraf etmek imkanına sahipti iktidar. Muhalefet bunları pek dikkate almadı ama onların iddiasına göre, muhalefetin iddiasına göre şimdi iktidar bu tek başına meclisteki ezici çoğunluğuyla tek başına olduğu için artık muhalefetin kendini engellemesi gibi gerekçeleri de kalmayacağı için bütünüyle otoriter yüzünü gösterecektir inancındalar. Bu şöyle bir sorun da getiriyor. Gelecek haftadan itibaren zaten Aleksandr Vučić'in seçimleri bu şekilde erkene almak istiyordu. Amacı mecliste daha büyük bir çoğunluk kazanarak artık Kosova meselesini halletmek. Muhalefet de zaten bu Kosova meselesinin, Kosova'nın bağımsızlığının Sırbistan tarafından kabul edilmesi biçiminde halledileceğini sezdiği için biraz da meclisin dışında kalmayı tercih etti diye düşünüyorum. Bütün sorumluluğu Aleksandr Vučić'in partisine yüklemek ve meclise gelecek bir Kosova'nın bağımsızlığı tanıma kararını hayır oyu, çekimser oy veya evet oyu verme ikileminden kurtarmak için kendini meclis dışında bıraktığı kanaatindeyim, doğrusunu söylemek gerekirse.
Ben de son bir cümle ilave edeyim. Yani tam bir sene önce Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi yeniden yapıldığında boykot edilsin mi konuşmaları olduğunu da hatırlıyorum. Çok ciddi bir tartışma konusu olmasa bile. Ama olsaydı o zaman Ekrem İmamoğlu'nun bu büyük beklenmedik yani ya da beklenen bilmiyorum. Büyük farkı yani 13 bin küsur farktan 800 bin küsur farka götüren seçim şeyi de böyle bir şey de söz konusu olamayabilecekti eğer boykot olsaydı diye insanın aklına geliyor.
Tabii hele orada çok açık. Orada çok evet. Açık. Yani burada muhalefetin kazanma şansı pek yoktu mecliste çoğunluğu ama bu kadar büyük bir ezici çoğunluk bırakmayabilirdi. Ama dediğim gibi galiba muhalefet biraz da bu Kosova konusunda mecliste hayır aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık durumundan kurtarıp kendini Vučić ülkeyi sat kampanyasını daha rahat yapabilmek için de yaptığını söyleyebiliriz. Muhalefetin, sol muhalefetin hemen hemen hiç katılmadığı bu seçimde sivil toplum hareketleri çeşitli partiler kurdular ve ilginç bir şekilde 22 liste seçime girdi. Fakat muhalefet bu listelerin bir kısmının iktidar tarafından seçime katılmasının kolaylaştırıldığını, yoksa yeterli seçime katılmak için yeterli imzayı alamayacaklarını iddia ediyordu. Ama sonuçta bu listelerden dediğim gibi sadece daha önceden mecliste yer alan daha radikal sağ, daha gerçek anlamda merkez sağ demenin mümkün olmadığı Sırp İttifakı Partisi sadece %3 barajını geçti. Bir de seçim sistemini Aleksandr Vučić değiştirerek barajı %5'ten %3'e indirmişti. Benim anlamadığım için de muhalefet partileri buna da itiraz ettiler. Diğer taraftan şu da tabii ki var. Bu Sırbistan'daki durumu siyasi gözlemciler bir rekabetçi otoriter rejimde rekabetin de artık giderek ortadan kalktığı salt otoriter rejim olma yolunda ilerlediğini iddia ediyorlar. Aleksandr Vučić gelecek hafta Kosova Cumhurbaşkanı Tačić'le Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Arkasından Kosova ile ilgili Avrupa Birliği'nin de katıldığı görüşmeler başlayacak. Ve beklenti, bu kadar büyük bir destek aldıktan sonra Aleksandr Vučić'in Kosova'nın bağımsızlığını bir şekilde kabul etmesi ve böylece Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda yeşil ışığı elde etmesi böyle bir stratejisi olduğu tahmin ediliyor. Kosova sorunun hallolması gerçekten Sırbistan açısından büyük bir yükün kalkması anlamına gelecek ama maalesef Sırf milliyetçiliği de bu konuda son derece güçlü. Biliyorsunuz Kosova onlar açısından, en azından milliyetçi tarih bakışı açısından, Sırbistan'ın tarihi merkezi sayılır.
Evet.
Özellikle yani Osmanlı'yla yapılan 14. yüzyıldaki meşhur savaş nedeniyle.
Evet, şimdi savaş demişken bir de o zaman Libya konusuyla da ilgili bir konuşalım.
Evet,
değil mi?
Libya'ya geçmeden küçücük bir haber vereyim. Gelecek hafta pazar günü Polonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapılacak. Birinci turu yapılacak, pardon. Ve çok ilginç bir şekilde iktidardaki Adalet ve Hukuk Partisi'nin adayı şu andaki Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla sivil muhalefet veya sivil muhalefet adı altındaki platformun, koalisyonun adayı Rafał Trzaskowski arasında sondajlar %50-%50 gösteriyor.
İlginç. Bu son derece
şu anki,
vahim bir tip çünkü.
Şu anki evet. Cumhurbaşkanı geçen hafta haberlerde de söylemiştik. LGBT'ler komünistlerden daha büyük tehlikedir diye açıklamalar yapıyordu.
Evet, öyle bir adam yani.
Türkiye'deki yeni akit yazarıyla çok farkı yok anladığım kadarıyla.
Evet, aynen öyle. Peki Libya'ya dönelim mi?
Evet, Libya'ya dönelim. Şimdi Libya'da iki tarafta, yani Türkiye'de, Rusya'da bir tür manda gücü, vesayet gücü konumunda konumlarını güçlendiriyorlar. Bu Avrupa Birliği'nin bu konuda bir politikası yok ama Fransa burada çok ciddi itirazlar yöneltiyor. Türkiye'nin özellikle bu askeri varlığının güçlenmesine, Rusya tarafına da pek ses çıkartmıyor. Bu da ilginç tabii Fransa'nın politikası açısından. Çünkü Fransa resmen Saraç hükümetini, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Saraç hükümetini tanısa da el altından esas olarak Hafter'i destekliyor. Burada da tabii Fransa ile Türkiye arasındaki gerilimi son derece arttırıyor. Dün Tunus Cumhurbaşkanı'nı karşılayan Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin politikası konusunda çok eleştirel, çok ağır bir ifade de kullandı.
Evet, Türkiye'nin Libya'da bugün çok tehlikeli bir oyun oynadığını ve Berlin Konferansı'nda altına girdiği bütün taahhütleri ayaklar altına aldığını söyledim demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça söyledim demiş.
Evet, Fransız...
Ve, Libya'da üstlendiği role Türkiye'nin müsaade etmeyiz diye tehlikeli bir oyun oynuyor demiş.
Evet, Fransa'nın tavrı böyle. Almanya ise çok daha aşağıdan alan bir tavrı var Türkiye'ye karşı. Ama diğer taraftan Rusya'nın açık müdahalesi, Mısır'ın bizim için Sirte'nin düşmesi savaş ilanıdır, müdahale ederiz demesi gibi konulara ise pek ses çıkarılmıyor. Aslında Türkiye, Rusya, Mısır, bütün bu ülkelerin orada ne işi var sorusunu sormamız lazım.
Evet.
Tek bir taraflı sormak pek anlamlı gelmiyor doğrusunu söylemek gerekirse bana. Türkiye'den düzenli olarak Libya'ya giden ve askeri malzeme yüklü gemilerle ilgili gerilim giderek artacak gibi gözüküyor. Ve bunun NATO içinde çok ciddi bir sorun yarattığını biliyoruz. Son NATO toplantısında Fransız Savunma Bakanı ile Türkiye Savunma Bakanı arasında çok ağır bir görüşme geçtiğini kaynaklar gazetelere aktardılar. Diğer taraftan Suriye'den de Derzor havaalanından Libya'ya Hafter güçlerini destekleyecek askeri malzeme veyahut asker, savaşçı taşıyan uçak kalktığını dün belirtti Suriye İnsan Hakları Gözlemevi. Bütün bunlar Libya'da son derece endişe verici bir yeni tabirle Suriyelileşme riskini gündeme getiriyor. Suriyelileşme derken de bugüne kadar daha ılımlı bir şekilde devam eden çatışmaların daha keskinleşmesi ve bütünüyle ölümcül ve yıkıcı bir iç savaşın yerleşmesi anlamına geliyor. Tabii Suriye'den farklı olarak Libya'da nüfus yoğunluğu az, bomboş, upuzun, yüzlerce kilometrelik kimsenin oturmadığı çöller şehirleri ayırıyor. Petrol zenginliği Suriye ile kıyaslanmayacak kadar yüksek ve bir ciddi sorun Suriye'de olmayan bir etnik, dini ayrımcılık sorunu yok Libya'da. Fakat buna karşılık Libya'nın tarihi olarak Doğu ve Batısının birbirini dışlaması sorunu var. Ta bu Roma İmparatorluğu döneminden beri devam eden, Osmanlı İmparatorluğu'nda da aynı şekilde iki eyalet olarak, valilik olarak devam eden Bingazi ve Trablus ayrımı bir şekilde iki Libya devleti kurulması riskini gündeme getiriyor. Tunus Cumhurbaşkanı da örneğin biz Libya'nın bölünmesine şiddetle karşıyız derken bu endişesini dile getiriyordu. Ulusal hükümetin yani Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ulusal hükümetin, Sarraç hükümetinin Müslüman kardeşlerin tamamen etkisi altında olduğu iddiasıyla Hafter kendine meşruiyet kazanmaya çalışıyordu. Diğer taraftan Türkiye'nin Suriye'den yolladığı 7 ila 10 bin arasında olduğu tahmin edilen savaşçıların cihatçı savaşçılar olduğu iddia ediliyor ki bir kısmı muhakkak öyle. Fakat Hafter tarafında da cihatçı savaşçılar var ve Hafter'in arkasında da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği'nin desteklediği Selefçiler var.
Şimdi bir de Mısır'da da Abdülfettah el-Sisi'nin de Libya'ya müdahale etme hakkı olduğunu belirten sözleri de çıktı ortaya.
Evet, yani kırmızı çizginizdir dedi. Sirte'yi düşerse yani Trablus tarafından geçerse biz de müdahale etme hakkımız olur dedi. Neden herkesin hakkı oluyor? Onu da
kimse anlayabilmiş değil. Ama, evet.
Suriyelileşme denilen tehdit Libya açısından tabii son derece kısa vadede son derece büyük. Şöyle bir şey de ilginç. Suriye'de olduğu gibi Libya'da İran'ı bir tarafa bırakalım. Libya'da İran yok. Suriye'de olduğu gibi iki düşman gücün arkasındaki güçler, yani bir tarafta Türkiye, bir tarafta Rusya, hem dolaylı olarak savaşırken hem de diplomatik olarak en yakın teması kuran iki tane güç. Bu da ilginç tabii uluslararası ilişkiler açısından.
Evet, yani Macron da çok aslında bayağı sert bir dil kullanmış. Yani asla müsaade etmeyeceğiz Türkiye'nin oynadığı role falan dedikten sonra bir de bir tabii ki göç meselesine de asıl kafalarında olan önemli sorunlardan bir tanesi de batılı ülkelerin o. Çünkü bugün Libya'dan kadın ya da erkek onca kişi perişan şekilde Avrupa'ya geliyor. Bütün bunları bilirken Türkiye'ye uzun bir süre boyunca Suriye'den Libya'ya savaşçı getirmesine izin vereceğimizi mi düşünüyorsunuz? Verebileceğimizi mi düşünüyorsunuz diye de tehditkar bir konuşma yapmış Cumhurbaşkanı Kays Said'le konuşurken.
Doğru da aynı zamanda herhalde Emmanuel Macron'a şunu da sunulabilir. Türkiye'de milyonlarca Suriyeli Fransa'ya gitmek için en azından mültecilik müracaatı yaparken niye kapıları kapayıp üzerine bir de kilit vuruyorsunuz? 10 tane çocuk, Fransız vatandaşı 10 çocuğu Suriye kamplarından getirmekle dün övünmek acaba yeterli midir sorusunu sormak gerekir.
Aynen öyle. Ya inanılmaz bir riyakarlık rüzgarı da esiyor tabii.
Evet, maalesef. Bununla beraber son olarak bunu ileride de çok sık göreceğiz. Artık bu neoliberal küreselleşmenin bütün şirketlerin maksimum karı elde etmek için en ucuz iş gücünün en ucuz olduğu yere taşımaları ve bu üretim zincirinin bütün dünyaya para dağılması sürecinin galiba sonuna gelindi. Avrupa Birliği içinde çok açık biçimde Çin'in bu Dünya Ticaret Örgütü kurallarını kendi lehine sömürdüğünü ve buradan bütün ülkeleri tehdit eden bir avantaj sağladığı fikrinin açıkça ifade edildiğini gördük geçtiğimiz hafta. Ve Avrupa Birliği bir dizi konuda Çin, esas olarak Çin şirketlerinin Avrupa kamu ihalelerine girmesini engelleyecek önlemler alıyor. Gerekçe, yanlış bir gerekçe olmayabilir. Çin'in aslında rekabet ilkesini hiç tanımadığını, Avrupa devletlerinin şirketlere yardım etmesi yasakken Çin'in devlet yardımını bütünüyle arkasına almış şirketleri kamu ihalelerine sokarak haksız rekabet yaptığını iddia ediyorlar. Bu tabii bütün bunların hepsi aslında esas gerekçe Çin'le olacak bir ciddi iktisadi savaşta Amerika ile Çin arasında zaten 2018'den beri artan ve bu Covid pandemi sonrası daha da hızlanan savaşta, iktisadi savaşta, ticaret savaşlarında Avrupa Birliği de kendine bir üçüncü alan açarak Çin'i burada tecrit etme politikası yürüteceğe benziyor. Bu da tabii Çin'in başka karşı önlemler almasını gündeme getirecektir. Önümüzdeki dönem artık çok taraflı bir ticaret savaşları dönemine ve o neoliberal küreselleşmenin en azından bazı bölümlerinin tarihe karışmasına yol açacağı benziyor.
Evet, çok ilginç. Peki bunları takibe devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Ahmet.
İyi günler.
Görüşmek üzere.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.